Ayrım 45.
Efendim, %80'i tedaviyi bıraktılar, ben ne yapabilirim demesi de mazeret değil. Zira bu açıkça kendisine güvenmediklerini gösteriyor. 5. Profesör Doktor Nusret Fişek, Türk Tabipler Birliği Başkanı. Profesör Fişek milliyetin sorularına daha kısa cevap vermiş. Yayınınızı izlemeye değer bulmuyorum. Bu yazıyla halkın umudu sömürülerek tiraj artırılmaya uğraşılıyor. 6. Sayfa 4. Profesör Fişek'in bu değerlendirmesine ben de katılıyorum. Yazı dizisinin başından beri iki gazetecinin, Yurdakul Fincancı ve Asuman Aydın, Doktor Özel'in sözde davasına angaje olmuş bir tutum sergiledikleri seziliyor. Nitekim onu, bilimsel buluşları insanlığın hizmetine sokma çabasını günümüzdeki alçak gönüllü bir sessizlik içinde ama inançla sürdüren bir savaşçı gibi takdim etmeleri bunu gösteriyor. Onun düpedüz bir şarlatan hatta bir sahtekar olabileceğini akıllarından geçirmedikleri gibi buluşuna karşı Türk tıp çevrelerinden gelen tepkinin inanılmaz boyutlarda sert olduğu kanısındalar. Oysa bana kalırsa bu tepki yeterince sert olmadığı gibi Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere birçok kişinin Doktor Özel'e arka çıkmış olmaları, hele televizyonun dünyada birçok örneği görülen şarlatanlardan biri olan bu adamın reklamını yapmış olması utanılacak bir ciddiyetsizlik örneği. Aslında yan tutmaz olmaları gereken gazeteciler bununla da yetinmeyip Doktor Özel'i aklamaya yönelik bir de komplo teorisi geliştirmişler akıllarınca. Sayın doktorun ağzını sımsıkı kapalı tutması nedeniyle yerleşik tedavi kurumları onun tedavisi yaygınlaşırsa kendilerinin saf dışı kalmasından, kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerin pabucunun dama atılacağından kaygı duyuyorlarmış. 4. Sayfa 1. Bu arada aynı gazetecilerin Türk tıp çevrelerinin tüm dünyada kanserli hastanın yaşama umudundan para kazanan geniş sağlık örgütlenmesinin çıkarları doğrultusunda hareket etmiş olabileceklerini ima etmeleri ise bağışlanamaz bir garp. Neymiş efendim? Bu yerleşik düzenin etkin olması ihtimali pek de yabana atılmamalıymış. 4. Sayfa 1. Bu iddianın ne kadar gülünç olduğunu görebilmeleri için Doktor Özel'in usaresiyle birçok ilaç firmasının kapısını çaldığını ve ağzını sıkı tutarak büyük voleyi vuracağı günü beklediğini hatırlamaları yeterdi. Gerçek bu çok bilmiş gazetecilerin sandığının tam tersidir. Zira büyük ilaç firmaları her yeni ilacı incelemeye ve bunlar arasından umut verici olanları büyük paralar karşılığında satın almaya hazırdırlar. Doktor Özel'in de salt bu umutla ortalığı velveleye verdiğini nasıl anlayamamışlar şaşmamak elde değil. Kamuoyu da Doktor Özel'i destekliyormuş. 7. Sayfa 1. Ne olmuş destekliyorsa, bir adamın bilimsel yetenekleri hakkında ne zamandan beri kamuoyuna başvuruluyor? Bu sayın gazetecilerin bilmeleri gerekirdi ki, kamuoyu yani genellikle saf ve bilgisiz olan, sansasyonel haberlere hatta bazen mucizelere kolaylıkla inanan, yüzyıllar boyunca hep şarlatan ve sahtekarların peşinden gitmiş olan halk yığınlarının görüşü demek olduğuna göre, asıl yapmaları gereken şey kamuoyunu aydınlatmak, bu arada okuyucuları uzmanların sesine kulak vermeye çağırmak olmalıydı. Ne yazık ki Milliyet'teki yazı dizisini hazırlayan gazeteciler tarafsızlık ilkesini umursamaz bir çok bilmişlik havası içinde İstanbul Tabipler Odası'nın Doktor Özel hakkında soruşturma açmış olmasını kınayan, hatta odaya biraz da gözdağı vermeyi amaçlar izlenimini uyandıran şu satırları yazmışlardır. Ama Milliyet'te yağan binlerce ve binlerce telefon, ölümü eliyle tutabilecek kadar yakınında hisseden insanlara yaşama umudunu bile çok görmenin büyük haksızlık olduğunun kanıtıdır. 7. Sayfa 1. Anlaşılan bu yazarlarda televizyondaki oturumda insanlık sevgisi bahanesi altında halkın acıma duygularını sömüren bir avukatın retoriğinden fazlaca etkilenmişler. Oysa asıl sorun kimin daha merhametli, kimin daha acımasız olduğu sorunu değil. Sorun kimin halkın bilgisizlik hatta bilinçsizliğini sömürerek para ve şöhret peşinde olduğu sorunu. Kaldı ki uzman tıp otoritelerinin cahil ama son derece kurnaz bir doktorun halka aldatma girişimlerine engel olmak istemekten başka bir amaç taşımayan tepkilerini acımasızlık, güya bir iki hastayı iyi etti diye tarihte binlerce örneği bilinen bir şarlatanı merhametli ve iyi kalpli bir kurtarıcı gibi tanıtmaya kalkmak da ucuz iyi kalplilik diye tanımlayabileceğimiz bir başka şarlatanlıktır. Doktor Özel iyiliksever bir kurtarıcı mı? Kitabımın baş taraflarında hakim ve hakem kavramları üzerinde bir nebze durmuştum. Uzmanlık isteyen her konuda hakemlere başvurmak objektif bir yargıda bulunabilmek için şarttır. İşte İstanbul Tabipler Odası da Doktor Özel'in iddia ve davranışlarını değerlendirecek bir kurul oluşturuyor. Gazeteciler bu kurula da kamuoyuna karşı dayanaklarının yadsınamayacak biçimde sağlam olması gerektiğini hatırlatarak ayağınızı denk alın mesajını iletiyor. Gerekçeleri de şu: Doktor Özel'i hastalarıyla meşgul olmaktan engelleyecek bir karar, doktordan çok ölmekten başka yapabilecek bir şeyi olmayan bu insanlara haksızlık olacaktır. 7. Sayfa 1. Bu merhamet tellallarına göre en azından uluslararası patent sorunu çözülünceye ve yurt dışında Doktor Özel'in NO ilacı üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların kesin sonucu alınıncaya kadar kanserlilerin yaşama umudunu boşa çıkarmayacak bir karar alınmalıdır. A.Y. Demek bir kurulun nasıl bir karar alması gerektiğine gazeteciler karar veriyor, öyle mi? Ne yazık ki bu sayın gazeteciler asıl sorunun hastaların umudunu boşa çıkarmamak sorunu değil, hastalara boşuna umut vermemek sorunu olduğunu bir türlü anlayamamışlar. Bunları okuyan sanır ki bir sürü insan kanserden ölmek üzere, bunları Doktor Özel'den başka kurtaracak da yok. O halde bir an önce bu zatın elini kolunu bağlayan kısıtlamaları kaldırmalı. Dediğim gibi bu gazeteciler de Doktor Özel'e angaje olmuşlar, neredeyse onun avukatlığını yapıyorlar. Hatta gerek İstanbul Tabipler Odası'nın oluşturduğu kurulun, gerekse bakanlığın oluşturduğu etik kurulun nasıl davranması gerekeceği konusunda ileri geri ahkam kesiyorlar. Ne ilginç değil mi? Ne yazık ki bu gazeteciler şu basit gerçeği de unutmuşa benziyorlar. Adam zaten yıllardır yapacağını yapmış, hala da yaptığını iddia ediyor ya. Dolayısıyla bu kurulların oluşturulmasının tek amacı bir şarlatan olmadığı saptanıncaya kadar kendisini insanlara zarar vermekten alıkoymak. Hepsi bu. Doktor Özel'e bu şarlatanlık suçlamasını yöneltenler bu işin en tanınmış uzmanları. Aslında onların görüşlerini yeterli saymak mümkünken, tutmuş yetkili makamlar bir de salt kamuoyunda yer edebilecek bazı şüpheleri gidermek amacıyla etik kurullar oluşturmuşlar. Bundan daha fazla ne istenebilir? Adam izinsiz bir ilacı insanlara kobay gibi uyguladığı için yasalar karşısında zaten suçlu. Bunu tartışmak bile anlamsız. Ama bütün şarlatanlar gibi halk arasında taraftar bulmada usta olduğu için elbet bazı güçlü insanların da etkisiyle bugüne kadar zaten fazlasıyla hoşgörüyle karşılanmış. Yoksa etik kurullara bile gerek görmeden arkasını sıvazlayıp sen insanları kurtarmana devam et mi demeliydi? Bu zatın salt insanların iyiliği için çalışan son derece iyi kalpli, merhametli, hatta fedakar bir insan olduğunu varsaymaya hakkımız var mı yok mu? Bir an için öyle olduğunu varsaysak bile bu asıl sorunu çözmez ki. Zira asıl sorun bu zatın iddiasını kanıtlamış olup olmadığı. Kanıtlamamış olduğu apaçık. Zira kendisi de Avrupa'daki laboratuvarlardan olumlu bir karar bekliyor. Bu karar gelmeden, hatta usaresi ilaç sıfatını kazanmadan bu adamın insanlığa yararlı olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bütün şarlatanlar gibi Doktor Özel'in de kerameti kendinden menkul. Benim ilacım diyor, başka bir şey demiyor. Ancak bu zatın insanlığın iyiliğini düşünmekten başka bir amacı olmadığına inanmak için insanın gerçekten çok aptal olması gerekir. Zira başından sonuna kadar bütün davranışları kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmediğini gösteriyor. Bu nedenle kendini bir iyilik meleği gibi gösterme çabaları boşuna. Bu ilacı bulduktan sonra hala sıvısına ilaç demekle diretiyor. Bir an önce bütün insanlığın hayrına yarayacak hale gelmesi için elimden gelen her gayreti gösterdim. Bu buluşa egoistçe sahip olmaya kalkışmadım. 7. Sayfa 2. diyor. Acaba bu sözlere inanacağımızı mı sanıyor? Bu sözlerde en küçük bir içtenlik olmadığını anlamanız için kendisine seve seve yardımcı olmak için Profesör Ulubelen gibi bir araştırıcının yaptığı fedakarlık karşısındaki tutumunu hatırlamanız yeter. Bir de bu buluşa egoistçe sahip olmaya kalkmamışmış. Daha işin başında zakkum fikri aklına ilk düştüğü zaman bu fikrini işin uzmanlarına açıp gerekli araştırmayı yaptırsaydı belki böyle bir iddiada bulunmaya hakkı olabilirdi. Ama bugüne kadar büyük sırrını gizlemeye devam etmesinden de anlaşılacağı gibi insanlığa hizmet gibi bir amacı olamayacağı apaçık. İnsanlığa hizmet etmek isteyen bir insanın aklına öyle esti diye ne idüğü belirsiz bir sıvıyı insanlara uygulaması mümkün değil. Hem unutmayalım, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Türkiye'de 1973'te benim sesimi kestiler dedikten sonra karşılaştığı anlayışsızlığı, kendisine çıkarılan güçlükleri anlata anlata bitiremiyor. 7 sayfa 2-3. Görüldüğü gibi üstadım bütün derdi gücü şu. Ekstremi uygulamama niye izin vermiyorlar? Niye versinler? Bunu kendine sormak aklının ucundan bile geçmiyor. Büyük baskılara maruz kalmışmış. Neredeyse o zamanın parasıyla 200 lira cezaya çarptırılıyordum diye de utanmadan şikayet ediyor. Bilmiyor ki bu konularda çok daha duyarlı bir Batı ülkesinde olsaydı yıllarca hapis cezasına çarptırılabilirdi. Ama artık gazetecilerin deyimiyle yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiği inancında 7 sayfa 3 imiş. Daha sonraki gelişmeler bu inancında haklı olduğunu gösteriyor. Hatta gelişmelerden bir hayli umutlu olduğu anlaşılıyor. İyimserliğinin nedenlerinden biri de kendi iddiasına göre kendisi gibi düşünen tıp adam sayısının giderek artmasıymış. Etik komite kendisine yeşil ışık yakarsaymış, hemşiresinden hasta bakıcısına kadar hepsini kendisinin seçeceği ne titiz adam, yardımcılarla NO'nun tedavi edici niteliğine inanmış doktorlardan oluşan bir ekip düşünüyormuş. Dikkatinizi çekerim. Hala Noh'un yararlı bir ilaç olup olmadığını araştırma konusunda bir planı yok. Aklı fikri sözde ilacını sere serpe hiçbir kaygı ve korkuya kapılmadan hastalarına uygulamaya devam etmekte. Oh ne âlâ memleket. Bunun için de Noh'un tedavi edici niteliğine inanan doktorlara ihtiyacı olacak elbet. Sizin anlayacağınız adam bir araştırmaya yönelik hastane değil, bir çeşit tıbbi tarikat kurma hülyaları peşinde. Ama burada bir kaygısını dile getirmeden de edemiyor. Benim gibi düşünen tıp adamları hayli arttı ama bu cezalandırma baskısı varken kim gelip yanımda yer alabilir ki? Herkes baskı altında. Bu baskı kalkmadıkça bir şey yapılamaz. 7, sayfa 3. Kim yapıyormuş baskıyı? Tabipler Odası, Tabipler Birliği. Ne kadar ilginç değil mi? Bu, mahkemede bir sanığın hakimi kendini yargılamakla suçlaması gibi bir şey. Görevi doktorların uygunsuz, usulsüz, yasa dışı davranışlarını izleyip gerektiğinde cezalandırmak olan Tabipler Odası ve Tabipler Birliği'nin bu görevi yerine getirmesini bir baskı olarak yorumlayan bu zat, besbelli ki tıpta persecution paranoia denilen illetle mağlup. Kitabımın daha önceki bölümlerinde bu tiplerin birçok örneğine rastladık. Bizimkisi kendisi gibi düşünen yani Noh'un tedavi edici niteliğine inanmış tıp adamlarının arttığı inancında üstelik. Muhtemelen de bu sadece bir hüsnü kuruntu. Ancak bu hayali taraftarlarının baskı altında tutulduğunu, yani korktukları için Noh'sunu uygulamaktan çekindiklerini iddia etmesi ise her şeye inanıveren halk yığınlarının kafasında kuşku uyandırarak kendini savunma arzusundan kaynaklanan kaba bir aldatmaca. Bir kere kendileri de birer doktor olan Tabipler Odası ve Tabipler Birliği üyeleri ne diye durup dururken insanlığa hizmet etmeye çalışan bir meslektaşlarıyla uğraşsınlar. Hatta öteki doktorları da baskı altında tutsunlar. Cevap ön yargı, kıskançlık, çıkar çatışması ve öteki bilinen çamur atmalar. Oysa asıl ön yargılı olan kendisi. Zira gerekli bilimsel araştırma ve incelemeler yapılmadan ekstresinin bütün kanser türlerini iyileştirdiğini kafasına koymuş, Nuh diyor peygamber demiyor. Üstelik akla gelebilecek her yolu deneyerek bu makamlara baskı yapmaya çalışan da kendisi. Ayrıca burada nasıl bir çıkar çatışması söz konusu olabilir? Yoksa doktorların bazı ilaç firmalarına angaje olduklarını mı ima etmek istiyor? Niçin olsunlar ki? Bir doktorun piyasadaki en güvenilir, en etkili olan ilaçları kullanması kişisel çıkarları bakımından en iyi yol değil midir? Dolayısıyla Doktor Özel'in ilacını da etki ve güvenilirliği kanıtlandıktan sonra salık vermemeleri düşünülebilir mi? Bu nedenlerle Doktor Özel'in yavuz hırsız pozuna bürünmesi boşuna, dolayısıyla kendi çıkarcılığını başkalarına atfetmeye kalkmasın. Bu buluşa egoistçe sahip çıkmadım diye böbürlenen sayın doktorun ne kadar işini bilir bir kişi olduğunu anlamak için hem Amerika'daki hem de 27 ayrı ülkedeki patent bürolarına başvurmuş olduğunu, ayrıca herhangi bir patent ihlali ihtimaline karşı Amerika'da avukatlar tutmuş olduğunu hatırlatmak yeter. Bütün bunları kendi ağzından öğreniyoruz. Sonra da yılmaz bir savaşçı edasıyla şu tehdidi savuruyor. Öyle bir şey olursa uluslararası hukuk platformunda mücadele edeceğiz tabii. 7 sayfa 4. Gördüğünüz gibi patentinin ihlal edilmesinden bile ödü kopuyor. Bunu önlemek için de lider patent istemiş, yani usarenin toptan kendisi ve içindeki etkin maddeleri yani tümünü kapsayan bir patent istemiş. Bu şekilde usarenin içinden herhangi bir etkin maddeyi bulup ayrıştıran, hatta bunu sentetik olarak üretmeye kalkışan bir firma çıkarsa patent hakkını elinde tutmak arzusunda. Bunun için de Amerika'da avukatlar tutmuş. Elbet patent konuları ve tartışmaları bizi ilgilendirmiyor. Ancak şurası çok açık. Doktor Özel bir bitkinin kendi özel yöntemleriyle ürettiği usaresinden, başkalarının belki büyük paralar harcayarak elde edebilecekleri etkili bir maddeden ötürü onlara zırnık kaptırmak niyetinde değil. Bizim insanlığa hizmetten başka bir şey düşünmeyen ve hastalarından vizite ücreti dışında para almayan, ilacını da hastalara bedava veren iyiliksever doktorumuzun ne büyük bir balık peşinde olduğu apaçık. Her şeyi de ne güzel planlamış büyük balığı elden kaçırmamak için. Sayın doktor sadece iyiliksever ve insancıl bir kişi değil, aynı zamanda çok tedbirli de bir insan. Zira dediğine göre elinde 2000 hastaya 2 ay yetecek kadar ilaç stoku varmış. Dolayısıyla ölümcül kanser hastaları, hatta bundan sonra kansere yakalanacak olanlar sakın merak etmesinler. Doktor Özel'in elinde hepsini kurtaracak kadar ilaç var. Yeter ki şu etik kurul bunların kurtarılmasına engel olmaya kalkmasın. Ama içinizde doktorun bu ilaçları da bedava dağıtacağını düşünenler varsa çok yanılıyorlar. Yoksa sayın doktoru Kızılay falan mı sanıyorlar? O da nihayet insan, geçimini sağlamak zorunda. Bütün ömrü boyunca hasbi çalışacak değil ya. Hem bu etik kurul elini biraz çabuk tutsa iyi eder. Zira üstada İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya ve Yugoslavya'dan hasta getirmek için talepler var imiş. ama kabul etmiyoruz diye bildirdiği halde günde ortalama mesela İtalya'dan 3-4 kişi geliyormuş. Milliyet gazetesinin 23 Mart 1988 günkü nüshasının ilk sayfasında büyük puntolarla şu haber yer alıyor. İtalyan bakandan Doktor Özel'e başvuru. Altında da şu açıklama var. Kanserli akrabasının tedavisi için randevu rica etti. Ancak doktor söz konusu hastanın kemoterapi görmüş olmasının tedavi şansını %70'den %30'a düşürdüğünü kaydediyor. Gene de etik kurul izin verirse şansını deneyeceğini bildiriyor. Aynı gazetenin bir başka sayısında İsviçre'nin umudu Doktor Özel gibi son derece abartmalı bir başlık altında verilen bir başka haberden Alex Hersfeld adında birinin izin için Türkiye Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu öğreniyoruz. 28.04.1988. Aynı haberden Bülent Aren adlı bir Türk hastanın da benzer bir başvuruda bulunduğu anlaşılıyor. Bu hasta başvurusunda yaşama hakkının olduğunu belirtmiş, bu hakkı tanınmaz ve Doktor Özel'e tedavi olmasına izin verilmezse Lahey'deki Adalet Divanı'na başvuracağını bildirmiş. Devlet televizyonundan bir şarlatanın reklamını yaparsanız olacağı budur. Zavallı Bülent Aren, sonunda iyileşmiş mi bari? Fakat anlaşılan etik kurulun o insanlıktan nasibini almamış üyelere doktora izin vermemişler ki büyük üstad ayrıca şu tepkiyi gösteriyor. Sadece ve sadece yardım bekleyenlere bir darbe daha indirmişler. Izdırap çekenlerin tek umudunu da söndürmekten başka bir işe yaramamışlardır. Milliyet 28.04.1988. Gördüğünüz gibi etik kurulun kararına saygılı olmak şöyle dursun, asıl kendisinin umutlarını sömürdüğü bir takım çaresiz insanları bu kurulun ölüme terk ettiğini ima etmekte. Etikin, 4'e karşı 5 oyla aldığı yasak kararının saçma olduğunu ifade eden Doktor Özel, aslında bu durumlarda etikin hiçbir yetkisi olmadığını da belirttikten sonra şöyle yakınıyor. Hastaların ve buluşumun yarattığı olumlu etkileri olumsuzluğa dönüştürmek, görmezlikten gelmek istiyorlar. Bu zihniyet karşısında verecek ne yanıtım kalır ki? Bilmiyorum, Türkçe'de hem suçlu hem güçlü sözünün bundan daha canlı bir örneğini bulmak mümkün mü? Adam görevini yapıyor diye etik kurulu suçluyor, düşünün bir kere. Kolayca tahmin edileceği ve pek çok şarlatanlık olayında görüldüğü gibi kendisine arka çıkanlar da yok değil. Örneğin Seyhan Tuer adındaki bir doçent 6.4.1988 tarihli Milliyet'e gönderdiği bir şikayet mektubunda bir hastanın gönüllü tedavi olmaya hakkı yok mu diye soruyor. Aynı sayıda bir başkası Doktor Özel'in para hastası olmadığını ısrarla belirttikten sonra 3 hastayı tedavi ettiğine bizzat tanık olduğunu yazıyor. Bunlardan biri meğer gizli guatırmış ve Doktor Özel'in teşhis ve tedavisi sayesinde iyileşmişmiş. Başka doktorların ancak biyopsiyle anlaşılabilecek bir tümörün olabileceğini söyledikleri ikinci hastayı da Doktor Özel iyi etmiş ama hastanın kanserli olup olmadığı bile belli değil. Üçüncü hasta için doktorlar dudağındaki yaranın kanser olabileceğini söylemişler ama onların ameliyat tavsiye ettikleri bu hastayı da doktorumuz o eşsiz hazakati sayesinde iyi etmiş. Bir başkası Doktor Ethem Çengelci, bu seferki hem de doktor ise tam bir otorite edasıyla şöyle buyuruyor. Bilimde ne olmuşsa olmaz denilenlerden olmuştur. Onun için bu gibi insanlara açık kafayla bakmak gerekir. Bu çalışma her bakımdan umut ve güven verici. Bilimsel taassubu kırmak da iştir. Bre bre bre. İnsan hukuktan anlamaz da hukukçu, tıptan anlamaz da doktor, hele bilimden anlamaz da bilim felsefecisi kesilirse böyle abuk sabuk laflar eder ve böylece bir şarlatanın ekmeğine yağ sürmüş olur. Okuyucular, Gadiali adındaki şarlatanın da mahkemeye tam 112 tanık bulup getirdiğini hatırlayacaklardır. Şarlatanlığı teşhis edecek durumda olmayan kimseler arasından bu tür adamların çıkmasına hiç şaşmamalı. Şarlatanların türemesine zemin hazırlayanlar da bu tür insanlar değil mi zaten? Doktor Özel'in ekstresi AIDS'li bir hastayı iyileştiriyor. Bu aradaki bütün gelişmeleri burada özetlemeye kalkmam imkansız. Bu en azından bu kitap kalınlığında bir ikinci kitabın yazılmasını gerektirebilir. Ancak işin başından beri Zakkumcu Ziya'ya arka çıkan Milliyet gazetesinin 6 Ekim 1988 günkü sayısında gene renkli resimlerle süslediği ve SSK hastanesinde zakkum mucizesi başlığını taşıyan haberine değinmeden geçemeyeceğim. Bu defa da gazete ölçüyü kaçırarak Doktor Özel'in AIDS'i tedavi ettiğini haber veriyor. Bunun kamuoyunda bir bomba etkisi yaratacağını kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. Sansasyonel haberler vermek, gazeteciliğin eskiden beri bilinen tiraj yükseltme yöntemlerinden biri, belki de en etkilisidir. Elbet şimdi içinizden bazıları Doktor Özel'in bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdiğini merak ediyorlardır. Anlatayım. Efendim, SSK Ok Meydanı Hastanesi Çocuk Kliniği Şefi Münire Çam ile Şef Yardımcısı Doktor Figen Pekün Hanımlar, talasemiya majör hastalığının tedavisi için kendisine verilen kandan AIDS virüsü kaptığı için bu hastalığa yakalanan Belma Dangül adlı bir kız çocuğunu Doktor Özel'in müsaaresiyle tedavi etmeyi denemişler ve mucizeler mucizesi çocukta inanılmayacak bir iyileşme görmüşler ve bu başarıları üzerine bu iyi haberi Milliyet aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya karar vermişler. Aslında yasalara aykırı olan bu uygulamayı ahlaki ve insani yönden kendileri şu şekilde haklı göstermeye çalışıyorlar. Ölüme çok yaklaşmış hastamız için mutlaka bir şeyler yapmak ihtiyacını duyduk. Çok güzel bir duygu. Doktor Özel'in Noreum oleander bitkisinden elde ettiği ekstre, NO, hakkında Sandoz laboratuvarının verdiği raporu inceledik. AIDS patogenezinde T4 lenfositlerinin HIV tarafından tahrip edilmesi esas olay olduğuna göre, T lenfosit modülatörü bir maddenin bu hastalıkta faydalı olabileceğini düşündük ve hastamıza uygulamaya karar verdik. Saf ve bilgisiz insanlar böyle bir açıklama karşısında aferin ne iyi kalpli ve bilgili doktorlarmış diye düşünebilirler. Oysa iş o kadar basit değil. Bir kere dünyada ölüme çok yaklaşmış binlerce hasta vardır. Bütün doktorlar da bu gibi hastalar için bir şeyler yapmak isterler ama yapamazlar. Zira ya hastalık çok ileri bir aşamaya gelmiştir ya da ellerindeki ilaç ve tedavi yöntemleri buna imkan vermemektedir. AIDS için hiç değilse yakın zamanlara kadar durum böyleydi. Böyle bir durumda bile bir doktorun her aklına esen tedavi yöntemini uygulamaya yetkisi yoktur. Çünkü her şeye rağmen tedaviyi bilinen yöntemlere göre sürdürmek daha az risklidir. Sözün kısası, her oyun kendi kurallarına göre oynanmalıdır. Hele insan sağlığını, hatta hayatını ilgilendiren tıp konusunda kurallara uygun davranmak çok daha önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, adı geçen hanım doktorların davranışı en yüce ve soylu duygulardan kaynaklanmış bile olsa, bundan şüphe etmiyorum, tıp ahlakı bakımından suçtur. Zira yetkili makamların henüz izin vermemiş olduğu bir ilacı kullanmışlardır. Bunda başarı sağlamış olmak da suç unsurunu ortadan kaldırmaz. Zira bir iki başarı her zaman hatta çoğunlukla iyi sonuç alınacağının garantisi olamaz. Nitekim bu sayın doktorların da büyük bir heyecanla reklam edilen başarısı çok kısa ömürlü olmuş, küçük belma az bir süre sonra ölmüştür. Burada ister istemez insanın içine şu kuşku giriyor. Sakın Doktor Özel'in ekstresi çocuğun ölümünü hızlandırmış olmasın. Bunu pek ciddiye almaya değmez belki ama yasaları ciddiye almak uzun vadede yararlı hatta gereklidir. Zakkumcu Ziya olayını tükenmez bir reklam madeni olarak kullanmaya devam eden Milliyet gazetesi herhalde mucizevi AIDS tedavisinden de cesaret almış olmalı ki ertesi gün 7 Ekim 1988'de gene baş sayfada en iri puntolarla "Mucize Yaratan Eller" başlığını atmış. 13. sayfada yer alan yazıda istihbarat servisi, İlacının yarattığı bu yeni mucize karşısında sevinçten dört köşe olduğu anlaşılan Doktor Özel'in tepkisini şöyle dile getiriyor. Herhalde bir hastanede AIDS teşhisiyle yatıp da şifa bulan tek hasta olacaktır. Alçak gönüllülük dediğim böyle olur. Şimdiye kadar AIDS'i yenen tek ilaç üstadın ekstresiymiş meğer. Bu arada gazeteciler okurlarına şu müjdeyi veriyorlar. Sağlık Bakanı kitapçı şu açıklamayı yapmış. Zakkum için etik kurulun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda kısa zamanda izin verilecektir. Olayın hukuki yönünü incelettik. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın denetiminde ve gözetiminde yapılması gerekir. Artık bu Doktor Özel'in tek başına uygulayabileceği boyuttan çıktı. Bakanlığın göstereceği hastanelerde ve belirleyeceği esaslar içinde uygulanarak elde edilecek sonuçların hastalar açısından yararlı olup olmadığı kanaatine varılacak. Gördüğünüz gibi Doktor Özel allem edip kallem edip sonunda muradına ermiş oluyor. Gerçi hemşire ve hasta bakıcıları kendi istediği gibi seçemeyecek. Belki uygulamaya katılan doktorlar arasında ilacının iyileştirici niteliğine inanmayan münafıklar da olacak. Ama sözde ilacı insanlar üzerinde denenecek ya, siz ona bakın. Düşünebiliyor musunuz? Önce bir sağlık bakanı Doktor Özel'i büyük umutlar vadeden bir buluşun sahibi gibi kamuoyuna tanıtıyor. Sonra bir başka sağlık bakanı, herhalde bu adamla başa çıkılamayacağını anlayıp pes etmiş olmalı, henüz hayvanlar üzerinde bile denenmemiş bir ilacı bizim zavallı kanserli insanlarımız üzerinde denemeye karar aldırıyor. Neymiş efendim, olayın hukuki yönünü iyice inceletmişmiş. Ne kültürlü bakanlarımız var maşallah. Milliyet'in aynı yazısında işin başından beri Doktor Özel'in savunmasını üstlenmiş olduğu anlaşılan ve sayın doktoru neredeyse Pasteur ayarında bir kurtarıcı gibi gören avukat Burhan Apaydın, büyük hikmetlerinden bir yenisini daha savurmuş. Asıl NO'nun uygulanmasını bilim adı altında geciktirmeye çalışanlar insanlık ve sağlık suçu işliyorlar. Nasıl demezsiniz? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.